Ayrım 15. Sayfa 128. 14. Ve şehzadem, sen dahi bir taze gülsün. Tahir Hoca'nın her konferansında olduğu gibi içerisi tıklım tıklımdı. Kış güneşinin karları eriterek İstanbul'un bakımsız yollarında aşılmaz gölcükler oluşturması da aldırmadan, öğretim görevlileri, öğrenciler, hatta üniversite dışından tarih meraklıları hınca hınç doldurmuşlardı salonu. O çok sevdiği balık sırtı ceketini giymişti hoca, her zamanki gibi 2 dirhem bir çekirdekti ama mavi gömleğinin üzerindeki kırmızı süveteri bile solgun yüzünü renklendirmeye yetmemişti. Nusret'in ölümü yüzünden, dinleyicilerinin ilgisini uyanık tutmak için yine de azami gayreti gösterdiğini söylemeliyim. Neydi o İngilizce deyim? Show must go on. Konukların ayakkabılarından süzülen kar sularının belirgin bir ıslaklık oluşturduğu, duvarla koltukların arasındaki küçük koridordan geçerken beni fark eden öğrencilerimden birinin büyük bir nezaketle bana bıraktığı koltuğa oturduğumda Tahir Hakkı konuşmasını sürdürüyordu. İkinci Mehmet'in tahta çıkış serüvenini hülasa edecek olursak, adetiydi, her konferansta konuyu ana başlıklardan yola çıkarak özetlerdi. Tekrar hafızanın dostudur, tekrarla ki unutkanlığın tekerrür etmesin müştak. Hayır, bu sözler hocaya değil, babama aitti ama ikaz etmeden de duramazdı. Sakın tekrar ile ezberi birbirine karıştırma. Ezber insanı papağan yapar. Tekrar ise düşüncelerini açıklarken sırtını yaslayacağın bilgileri hafızanda tutar. Babamın bu öğüdünü hiç duymamasına rağmen Tahir Hakkı da tekrarın erdemine inanırdı. Şimdi yaptığı gibi. Üstelik tahtaya çizdiği şemadaki kişileri, tarihleri birer birer göstererek. Fatih'in ilk tahta çıkışı muhtemelen 1444 yılının yaz aylarında gerçekleşmişti. Tahtı oğluna bırakan 2. Murat henüz 40 yaşındaydı. Tahta çıkan şehzade ise sadece 12. Akla şu soru geliyor, neden? Sanki herkesi imtihan edecekmiş gibi salondakileri tek tek süzdü. Neden henüz 40 yaşında bir padişah tahtını, tacını, ikbalini 12 yaşındaki tecrübesiz bir şehzadeye bırakır da inzivaya çekilir? Salondaki kalabalık şöyle bir dalgalandı. Haçlılara yenildiği için, dedi ön sıralardan orta yaşlı bir hanım. Tuna'yı aşan Macarlar ve Sırplar neredeyse devletin payitahtı Edirne'ye gireceklerdi. En sevdiği oğlu Alaaddin Ali öldürüldüğü için, diye bağırdı yüzünü görmediğim bir erkek. Sultan bu acıyı kaldıramadı. Tahir Hakkı bilgece gülümsedi. Birincisi Murat, istilacılara karşı yenilmedi hanımefendi. Sofya'yı geri aldı. Düşmanı güçlükle de olsa İzladi derbendinde durdurdu. Ama bu savaş Macarlarla Sırplara Osmanlı'yı yenebilecekleri inancını aşıladı. Murat için daha beteri kendi uç beyleri ve Rumeli savaşçıları ile arasının bozulmasıydı. Yani devletin içinde anlaşmazlık baş gösterdi. Sanki görecekmiş gibi dinleyicilerin arasından birini aradı. İkinci katkıda bulunan beyefendi nerede oturuyor göremiyorum ama ona katılıyorum. Alaaddin Ali'nin ölümü sultanı derinden sarstı. O sebepten yaşayan tek şehzadesi 2. Mehmet'i henüz 12 yaşında olmasına aldırmadan tahta davet etti. Amacı geri çekilmek, devletin bekası için padişahla beylerin arasını düzeltmek ve şehzadesine hayırlı bir saltanat hazırlamaktı. Bu yüzden tahtı bırakmadan batılı devletlerle bir barış anlaşması imzalamayı da ihmal etmedi. Oğlunun hazırlıksız yakalanmasını, beklenmeyen bir savaşla imtihan edilmesini istemiyordu. Genç şehzadenin Çandarlı Halil gibi dirayetli bir devlet adamının yanında tecrübe kazanmasını murad ediyordu. Ama tahtı geri aldı. Salondaki bütün başlar tok sesin sahibine döndü. Bu genç adamı çok iyi tanıyordum. Dün geceki Freud'un Fatih çözümlemesi yaptığı kabusumun öteki aktörü Çetin'di. Hocanın en suratsız yardımcısı. Ama Tahir Hakkı'ya karşı son derece saygılıydı. Önceki iki dinleyici gibi oturduğu yerden değil, ayağa kalkmış konuşuyordu. İkinci Murat, genç şehzadesini hayal kırıklığına uğrattığı gibi kendi kararıyla da çelişkiye düştü. Tahir Hakkı'nın kalın kaşları çatıldı. Sorudan mı hoşlanmamıştı yoksa Nusret nedeniyle Çetin'e duyduğu kızgınlık hala sürüyor muydu anlayamadım. İşi ağırdan aldı. Söze başlamadan önce masaya yaklaştı. Yarılanmış su bardağından bir yudum içti. "Biraz vicdanlı ol Çetin," dedi diliyle dudaklarını kurulayarak. Hocanın kalabalığın ortasına bir öğrencisini böyle azarlaması görülmüş iş değildi. Genellikle havayı yumuşatır, yarı şaka yarı ciddi, öğrencinin yanlışını anlatırdı. Son derece ciddi bir mesele olmalıydı. Evet, vicdanı olmayan bir tarihçi, vicdanı olmayan bir yargıçtan daha kötüdür. Söylediklerine gelince haklısın, ikinci Murat kendiyle çelişkiye düştü. Ama tarihte kendisiyle çelişkiye düşmeyen bir hükümdar var mıdır? Bilmiyorum. Kararlar mevcut şartlar değerlendirilerek alınır. Ama şartlar değişince ne yapacaksınız? Tuhaf, Çetin hocanın lafını kesebilecek cesareti gösterdi. Tamam da hocam, ikinci Murat içkiye, eğlenceye düşkün bir padişahmış. O devirde yazılmış bir eserde şöyle denilmektedir. Hünkârımızın tahta vasıl oluşu Sünbüle Burcu zamanında vuku bulduğundan padişahımız şadlıklara ve zevkü sefa iş-u taraplara be gayet meşguldür. Yani sultanın bu yanını göz önüne alırsak biraz da iradi zayıflık gösterdiğini söyleyemez miyiz? Kesin bir şekilde başını salladı Tahir Hoca. Sadece Baba Murat değil, Fatih Sultan Mehmet Han da işreti eğlenmeyi seven bir hükümdardı. Vecizül Kelam'da Es-Sehavi onun için zevk-ü sefa bakımından babasından geri kalmadı der. Hayır, bir hükümdarı sadece hayat tarzına bakarak değerlendirmek büyük yanlıştır. Hele onu yargılamaya kalkmak bizim gibi tarihçilerin harcı değildir. Tarihçi yargılamaz, bildiklerini kaynak göstererek nakleder. Naklederken gayet tabii kendi yorumunu da katar. Ama yorum başkadır, yargılamak başka. Mahkum etmekse bambaşka. Döndü öfke dolu çakır gözlerini doğrudan Çetin'e dikerek konuşmaya başladı. Bence ikinci Murat zaaf göstermedi. Belki de tahtı bırakmak zorunda kaldı. Ama şurası muhakkak. O padişahlığa, hükümdarlığa gönül bağlamış muhteris birisi değildi. Hal böyle olunca dünyayı hor görerek kolayca terk-i taht eyledi. Çetin yine itiraz edecek sandım, etmedi ama ne zaman oturduğunu görmedim ama koltuğuna çökmüştü bile. Hocanın sesinin titremesinden dinleyiciler de ortalıkta bir gerginlik olduğunu fark etmiş olmalıydı ki koca salonda öksürüğünü tutamayan birkaç kişi dışında kimsenin çatı çıkmıyordu. Üstelik diye sürdürdü hoca. Murat, Çandarlı Halil'in bir teviye tahta dön çağrılarına muhatap olmasına rağmen payitahta dönmeyi düşünmedi. Yan sıralardan küçük bir elin titreyerek havaya kalktığını gördüm. Hoca da görmüştü. Bu yaşına rağmen muhtemelen gözleri benden daha iyi seçiyordu. Evet Sibel, dedi çenesiyle kızı işaret ederek. Sesi iyice sert çıkmıştı. Söyle ne diyorsun? İncecik dal gibi bir kız ayağa kalktı. Kırmızı renkli kalın kabanın içinde bile cılız görünüyordu. Onu da tanıyordum. Çetin'in kız arkadaşıydı. Doğal olarak Osmanlı, bilhassa Fatih konusunda hassas olan öğretim üyelerinden biriydi. Evet, hassas. Bu ülke hassas insanlardan geçilmiyordu. Bu hassas insanlar her türlü değerlerimize yönelik saldırı ve hakaretten sık sık rahatsız olurlardı. Hepsinin de mutlaka bir kutsalı olurdu. Bu ülkede o kadar çok kutsal vardı ki insanı insan yapan o sıradan değerlere pek yer kalmıyordu. O zaman da hayat hakikatini kaybediyordu. Ama gel de bunu anlat. Benimle de birkaç kez tartışmıştı Sibel. Düşünün, benim gibi sinik bir adamla bile takışmayı göze alacak kadar heyecanlıydı. O zayıf bedenin içinde tutkuyla yanan bir ruh vardı sanki. Belki de gıpta edilmesi gereken bir kişilik. İnsanın hayatta kendini bir ideale adaması iyiydi. Ama doğru olan bu idealin öteki insanlara zarar vermemesi değil miydi? Sanırım Sibel en doğrusunun kendi tutkusu olduğuna inanıyordu. Bu inanç yüzüne de yansıyor. Tartışırken yeşil gözleri alev alev yanmaya, yanaklarına bir kızıllık yayılmaya başlıyordu. İşte o anlarda pek de güzel olmayan kızımızın yüzüne tuhaf bir çekicilik, bir cazibe yerleşiyor. İnsanda saygıya, hayranlığa benzer bir duygu uyanıyordu. Şimdi de öyle heyecan içinde konuşuyordu işte. Nedendir bilinmez. Belki daha da tutkulu. Hocam, Çetin'e karşı çıktınız ama 2. Murat tahtını oğluna bıraktıktan 4-5 ay sonra payitahta dönmedi mi? Neler oluyordu? Bu çocukların hepsi Tahir Hakkı'ya tapardı. Bir dediğini iki etmez, neredeyse hocanın gündelik işlerini bile kendileri görürlerdi. Biz bu ıvır zıvırı hallederiz. Siz araştırmalarınızı ara vermeyin hocam. Ne değişmişti de aralarında böyle uyuşmazlık olmuştu? Nüset meselesi mi? Çetin sadece bir profesörle tartışmıştı. Buna kızacak ne vardı? Hayır, Tahir Hakkı gibi hoşgörülü bir adamın bu kadar çileden çıkması için daha esaslı nedenler olmalıydı. Mesela cinayet gibi. Yani Nüset'i bu çocuklar mı öldürdü? Hayır canım, onu ben öldürdüm. Gerçi polis Sezgin'den şüpheleniyor ama şimdi bir de Fatih konusunda hassas genç tarihçiler mi? Birden bir şimşek çaktı. Odama girenler de bunlar olmasın? Ama niye? Nüset'i öldürdülerse benden ne istiyorlar? O zayıf güçlü bir rüzgar üflese uçacakmış gibi olan narin kız bir anda her türlü kötülüğü yapmaya muktedir bir canavar gibi görünmeye başladı gözüme. Ama Tahir Hakkı benim gibi düşünmüyor olacak ki genç kıza bakıp anladım dercesine sağ elini usulca sallayarak yerine oturttu. Sibel'in söyledikleri doğru diyerek yeniden tahtada yazılı olan 1444 yılının Kasım ayını gösterdi ama sanki son iki soruyla morali bozulmuş, o gençlere taş çıkartacak meşhur enerjisi sönmeye yüz tutmuştu. Evet dedi boğazını temizleyerek. 2. Murat Kasım ayında yeniden Edirne'ye dönmüştü. Üstelik daha Temmuz ayında devlet ricalinden kimseleri başına toplayıp "Bakın beyler, paşalar, bu ana gelince padişahınız ben idim. Badelyem padişahınız oğlumdur. Zira ben cümle taç ve tahtımı ve ünvanımı bir cümle oğluma verdim. Hala padişah oğlumu bilesiniz." Demişken tahtanın önünde hafifçe sarsıldığını gördüm. Hoca yorulmuştu ama pes etmedi. Hiçbir zaman ettiğini görmedim zaten. Ölüm mesleğimizi elimizden alıncaya kadar tarihin tozlu sayfalarında yaptığımız bu keyifli seyahat sona ermeyecek. Seyahat hala sürüyordu ama artık daha fazla yol alamıyordu. Küçük adımlarla masaya yöneldi, iskemleye çökerken konuşmasını sürdürdü. İktidarı oğluma verdim diyen bir hükümdar neden kısa bir süre sonra payitahta geri döner? Taht tutkusu yüzünden mi? Yeniden padişah olma ihtirası yükselttiği için mi? Yoksa yanıldığını anladığı için mi? Yaşlı bir kartal gibi masasından kalabalığı süzdü, cesaret edip kimse yanıt veremedi. Konferansın başında da naklettiğim gibi elbette hayır. Murat payitahta geri döndü. Çünkü Haçlılar barış anlaşmasını tek taraflı yırtıp atmışlardı. Osmanlı Devleti'nin başına çocuk denecek yaşta bir şehzadenin geçtiğini öğrenir öğrenmez savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Geçen senenin kışında başaramadıklarını bu sonbaharda nihayetlendirmek kararındaydılar. Duraksadı. Sanki 500 küsur yıl önceki kararın ağırlığını omuzlarında hissetmiş gibi sırtı kamburlaşmıştı. İşte bu noktada Murat'ı eleştirebiliriz. İktidarını çok genç bir şehzadeye bıraktığı için. Zaten o da sonunda hatasını anlayacak, yanlış hesap Manisa'dan dönecekti. Ama Murat hiçbir zaman tahta düşkün biri olmadı. Hatta Haçlıların geldiği haberi kendisine ulaştığında, payitahta geri çağrıldığında bile "Beyiniz vardır, varın uğraşın" dedi. Ki aslında 2. Mehmet babasının çağrılmasını gereksiz buluyordu. Kendi başına düşmanı halledebileceğine inanıyordu. Şimdi burası çok önemli. Az önce söyledim. Anlaşılmamış galiba. Murat tahtı almaya değil, savaşa komutanlık yapmaya geliyordu. Kimse padişahı tahtından indirmeyecekti. Sibel'in incecik parmakları yine başların arasından havaya kalktı, ardından narin bedeni göründü. Doğru söylüyorsunuz da hocam, Varna Savaşı gibi Osmanlı'nın Avrupa'daki varlığını garanti altına alan muhteşem bir zaferin ardından genç padişahın saygınlığı kalmayacaktı ki. Hoca sonunda patladı. Affedersin ama kızım, 2. Murat müneccim miydi ki bilsin Varna muharebesini kazanacağını? Ya kaybetseydi? Ha? Kaybetseydi ne olacaktı? Ben söyleyeyim. Genç padişah bu hezimetten muaf tutulmuş olacaktı. Bütün yükü Murat omuzlarına almış olacaktı. Israrla baktı genç kızın muhtemelen alev alev yanan gözlerine. Öyle değil mi? Yeniden dinleyicilere çevirdi bakışlarını. Tarihi idrak etmek için farklı ihtimalleri göz önünde bulundurmak zaruridir. Bir an sustu. Düşüncelerini toparlıyor sandım. Hayır, boş, anlamsız bir ifade belirdi yorgun gözlerinde. Sanırım kafası karışmıştı. O muhteşem hafızanın, o keskin zekanın böyle duraksaması içime dokundu. Ne söyleyeceğimi tam olarak bilemesem de ayağa kalktım. İri gövdemi hemen fark etti tabii. Donuk yüzü canlandı, muzip bir ışık belirdi az önce kararsızlık içinde bocalayan gözlerinde. Müştak, sen de mi Müştak? Yıkıl o zaman Tahir Hakkı. Sezar'ın kendisini bıçaklayanlar arasında üvey oğlu Brutus'u gördüğü anda söylediklerine nazire olan bu sözler gergin salonda bir kahkaha tufanına yol açtı. Ben de güldüm haliyle. Yok hocam estağfurullah, ben kahkahalar izin vermiyordu ki konuşayım. Ben sadece Murad'ın savaşı kazandıktan sonra daha ne kadar Edirne Sarayı'nda kaldığını soracaktım. Bana yardım etmeye çalışıyor dedi en sevimli haliyle gözünü kırparak. Yoksa çok iyi bilir Murad'ın Varna Savaşı'nın akabinde Manisa'ya geldiğini. Fil hafızası vardır Müştak'ın. Hepimizden daha iyi hatırlar okuduklarını. Fil hafızalı öğrencinizin zihninde duygusal bir kaza oldu hocam. Bırakın eski tarihte neler olduğunu, dün akşam işlediği cinayetin detaylarını bile hatırlamıyor artık. Neyse, Tahir Hakkı'nın övgü dolu sözlerinden çok eski neşesine kavuşması sevindirdi beni. Koltuğuma yerleşirken itiraz eden arkadaşların da hakları var dedi yeniden bana bakarak. Hatırlayacak olursak Gazavat-ı Sultan Murat'ta babasının Haçlılarla savaşmak üzere Edirne'ye geldiğini öğrenen Padişah 2. Mehmet'le Kurnaz Sadrazam Çandarlı Halil arasındaki tartışma şöyle nakledilir. Yakın gözlüklerini burnunun ucuna yerleştirerek masanın üzerindeki kitaplardan birinin sayfalarını karıştırdı. Evet, işte burada. Başını kaldırdı, gözlüklerinin üzerinden kalabalığa baktı. Aynen okuyorum. Şehzade yine tahta çıkıp hükmeyledi ve emredip Halil Paşa'yı katına davet edip ve Halil Paşa'ya dedi kim? Babamdan rica edesin kim babam oturup Edirne'yi, Konstantine'yi keferesinden hıfzedip ve ben Ungurus üzerine varup gaza edem dedik de Halil Paşa akil veziriydi ve eğitti kim şehzadem padişah hazretine ben bu sözü demeye kadir değilim. Elhamdülillah padişahımız geldi. Şimdiden geri tedbir anındır. O nice derse öyle olur deyip cevap verdi. Zira bu düşman ağır düşmandır ve şehzadem sen dahi bir taze gülsün. Hemen sana layık olan budur ki padişahın fermanı üzere hareket edip ve sözünden taşra çıkmayasın. Başını okuduğu sayfalardan kaldırdı. Bir an onu Çandarlı Halil olarak gördüm. Sağduyuyu, barışı, sürekliliği, istikrarı temsil eden bir adam. Ne tuhaf. Oysa daha önceleri Tahir Hakkı'yı Akşemseddin'e benzetirdim. Nusret ise onu Molla Gürani ile eş tutardı. Molla Gürani meselesi de matraktır. Fatih dik başlı inatçı bir çocukmuş. Baba sevgisi görmemiş ki çocuk, derdi Nusret. Neyse işte bizim küçük şehzade derslere de pek meyilli değilmiş. Özellikle de Kur'an okumaya uzak duruyormuş. Hocalarının şehzadesiyle başa çıkamadığını gören Sultan Murat, heybetli, görünüşlü, kızıl sakallı bir adam olan Molla Gürani'yi ona yollamış. Molla Gürani ilk derse girdiğinde beraberinde bir kızılcık sopası getirmiş. Sopayı gören Şehzade Mehmet sormuş, "Bu değnek de niçindir?" Molla Gürani kendinden emin cevaplamış, "Sizin içindir şehzadem." "Benim içindir de niçindir?" "Eğer derslere alaka göstermezseniz, dövülmeniz için padişah babanız tarafından bana verilmiştir." Şehzade ne bu lafları ne de yeni hocayı hesaba alıp dersleri safsaklayınca Molla Gürani Mehmet'i fena pataklamış. Ondan sonra da Mehmet Kur'an'ı pek güzel okumaya başlamış. Ama bunlar çok önceydi. Mehmet Manisa'da ya da Amasya'da henüz aklı havalarda bir çocukken, Murad'ın onu tahta davet ederek aradan birkaç yıl geçse de hala çocuk olan şehzadenin yüreğinde uyuyan iktidar ejderhasını henüz uyandırmamışken. Tarihte hiçbir olay kendiliğinden olmaz diyen hocanın sesi tartışmanın sürdüğünü hatırlattı bana. Genç Mehmet kendi açısından son derece mantıklı bir istekte bulunuyordu. Eğer Varna Savaşı'nda galip gelirse hükümdarlığı da meşruiyet kazanacak. Saray içinde ve dışında herkes ona biat edecekti. Fakat babası Murat kazanırsa hükümdarlığı bütünüyle tartışmalı hale gelecekti ki öyle de oldu. Bu defa benim pek sevdiğim Erol'un eli göründü havada. Sibel'in hemen yanında oturuyordu. Hayret, Çetin neden onlardan uzakta duruyor? Yoksa aralarında bir şey mi geçmişti? Yok canım, bunlar can ciğer kuzu sarması, öyle denk gelmiştir. Evet evladım, dedi Tahir Hoca ayağa kalkan genç tarihçiye. Bir şey mi diyecektin? Erol'un sesi ne Çetin gibi soğuk, ne Sibel gibi tutkuluydu. Fakat o da arkadaşları gibi hocanın söylediklerine katılmıyordu. Ama hocam, ikinci Mehmet bunu kendi kendine düşünmedi değil mi? Ona akıl veren Şahabettin ve Zanos paşalar vardı. Tamamen haklısın. Saraydaki iki hizipten Çandarlı Halil, Murad'ın tahta oturmasını istiyor. Şahabettin Paşa tayfası ise genç padişahı destekliyorlardı. Çetin'in oturduğu sıraya çevirdi bakışlarını. Demek istediğim buydu işte. Çandarlı'nın isteklerine rağmen Murat sonuna kadar tahta dönmemekte direndi. Yine de sonunda teslim oldu, dedi Çetin oturduğu yerden. Bu kez kalkmaya bile gerek duymamıştı. Varna zaferinin ardından ayrıldığı Edirne'ye 2 yıl sonra padişah olarak geri döndü. Hem de bir saray entrikasıyla. Buçuk Tepe vakası. Hoca artık ne desin, ağır ağır teslim bayrağını çekmeye başladı. Öyle Çandarlı Halil'in Yeniçerileri kışkırtmasıyla başlayan büyük ayaklanma. Yeniçeriler doğrudan Şahabettin Paşa'yı hedef almışlardı. Şahabettin ancak sultanın sarayına kaçarak canını kurtarabildi. Aslında Varna zaferiyle değişen güçler dengesi 2 yıl sonra kendini siyaset sahnesinde gösteriyordu. Böylece Murat devletin bekası için ikinci kez tahta çıktı. Hoca da oturduğu iskemlede geri döndü. Tahtada yazan Ağustos 1446 yazısını gösterdi. O tarihlerde Çandarlı genç padişahı ava göndermişti. İkinci Mehmet Edirne'ye girdiğinde tahtta babasını buldu. Çirkin, çok yakışıksız bir davranış ama böyle olmasaydı olaylar daha kanlı bir hal alabilirdi. Mesele tam da benim kafamı yorduğum yere geliyordu. Baba katilliğinin nedenleri. Elimi bir kez daha kaldırdım. Bu defa Tahir Hakkı'ya destek vermek için değil, gerçekten soracak bir sorum olduğu için. Tahir Hocam, Murat'ın şu meşhur vasiyetnamesi 1446 yılında yazılmış değil mi? Murat Edirne'ye gitmeden hemen öncesinde. Neden? Oğlunun kendisini öldürtmesinden mi korkuyordu? Çetin'in, Erol'un ve Sibel'in başlarını çevirip ters ters bana bakmalarını aldırmadan sorumu detaylandırdım. Dönemin vesikalarına baktığımızda o sıralar 42 yaşında olan Murat'ın herhangi bir sağlık sorunu görünmüyor, yanılıyor muyum? Hoca oturduğu yerden başıyla onayladı beni. Yanılmıyorsun Müştak. Murat, taht serüveninin nasıl kanlı, acımasız bir oyun olduğunu kendi tecrübeleriyle biliyordu. Devlet söz konusuysa babanın, oğlun, kardeşin hiçbir önemi yoktu. Saltanat için herkesin kanı akıtılabilirdi. O sebepten her türlü ihtimale hazırlıklı olmak istiyordu. Artık bir açık oturuma dönüşen konferansa son katkı Çetin'den geldi. Ama Murat'ın korktuğu gibi olmadı. İkinci Mehmet kendisine düzenlenen alçakça entrikaya rağmen tahtı babasına bırakarak Manisa'ya çekilmeyi kabul etti. Gergin öğrencisine de hak verdi Tahir Hakkı ama kuşkularını sözlerinin arasına usulca, ustaca yerleştirmeyi unutmadan. Öyle oldu ama koşullar öyle gerektirdiği için mi, yoksa ikinci Mehmet baba kanı dökmeyi vicdanına yediremediği için mi? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çetin'in ya da arkadaşlarının itiraz edeceğini sandım ama soru hiç beklemediğim birinden geldi. Başkomiser Nevzat'tan. Peki hocam, saray entrikasıyla uzaklaştırılan bu genç şehzadenin 5 yıl sonra tahta dönüşünde başka bir saray entrikası rol oynadı mı acaba? Bir arka sırada ayakta dikiliyordu. Yanında da afilli yardımcısı Komiser Ali. Ne zaman gelmişti bunlar salona? Tahir Hakkı ile tartışan öğrencilerin söylediklerini de işitmişler miydi acaba? Hiç tanımadığı adamlara şöyle bir göz attıktan sonra "İkinci Murad'ın ölümünden mi bahsediyorsunuz?" diye sordu gergin bir tavırla. "O beklenmedik tecelliden." "Tecelli olduğundan emin miyiz?" dedi durduğu yerde usulca sallanan başkomiser. "Acaba saray içindeki hiziplerin savaşı sonucu Murat öldürülmüş olamaz mı?" Tahir Hakkı'nın kalın kaşları bir kez daha çatıldı. "Kusura bakmayın ama sizi çıkaramadım. Hangi üniversitedeydiniz?" Bağışlanmayı dileyen bir gülümseyiş belirdi Nevzat'ın yüzünde. "Ben üniversiteden değilim Tahir Hakkı Bey. Bu öğleden önce telefonla konuşmuştuk. Ben Nevzat, başkomiser Nevzat." Hocanın renginin attığını gördüm. Telaşlanmış gibiydi ama çok sürmedi. Dudaklarına sakin bir gülümseme yerleştirdi. "Ah, demek başkomiser Nevzat sizdiniz," dedi önündeki kitapların kapaklarını kapatmaya başlarken. "Tarihe ilginiz olduğunu bilmiyordum." "İlgi demek abartılı kaçar. Sadece okumayı severim." Gözlüğünün üzerinden bu ilginç kanun adamına kuşkulu bir bakış attı Tahir Hoca. "Yok yok, sorduğunuz sorudan tarihle ciddi derecede alakalı olduğunuz anlaşılıyor. Evet, Murat'ın zehirlenmiş olduğunu söyleyenler, hatta bu işi bizzat 2. Mehmet'in yaptırdığını dile getirenler de olmuştur. Ama bu iddia tıpkı Alaaddin Ali'nin ölümünün 2. Mehmet'e taht yolunu açmaya çalışan kapı kullarının yönlendirmesiyle olduğu savı kadar saçma ve mesnetsizdir. Mesnetsizdir çünkü Çandarlı Halil'in kaplan gibi devletin başında bulunduğu şartlarda herhangi bir şahsın Murad'a zarar vermesi düşünülemez. Neden? Nevzat'ın tek kelimelik sorusu salonda tatsız homurtuların yükselmesine neden oldu. Ne yapmak istiyordu bu polis böyle? Büyük Hakan'a dil uzatmak haddine mi düşmüştü onun? Öfkeli sesler yükselirken Nusret'i düşündüm. Acaba o da Büyük Hakan'a dil uzattığı için şu suratsız Çetin, tutkulu Sibel, hatta benim iyi huylu sandığım Erol tarafından acımasızca. Peki ya ben? Ben ne arıyordum cinayet zamanı, cinayet mahallinde? Çünkü diyerek salondaki gergin kalabalığın aksine büyük bir sabırla Nevzat'ın sorusunu yanıtlamaya başlayan Tahir Hakkı'nın sesiyle döndüm yeniden tartışmaya. Çünkü böyle bir zehirlenme vakasının olduğunu gösteren ne bir vesika ne bir kayıt var. Elinizde delil, şahit olmadan birini tutuklayabilir misiniz? Şehzade Mehmet'i de katillikle suçlayacaksanız elinize delil ya da o zaman yaşamış şahıslardan birinin şehadeti gerekir. Öyle değil mi? Başkomiser söyleyecek söz bulamadı, bulamazdı tabii. Karşısındaki kişi Sümsük Müştak değil, koca Tahir Hakkı'ydı. Ağzının payını alan Nevzat sessizliğe bürünürken hoca açıklamasını sürdürüyordu. Bu türden görüşler ister iyi niyetle yapılsın, ister maksatlı, sadece tarihteki karanlık alanların ilham verdiği rivayetlerden ibarettir. Ayrıca özel olarak ben, ileride Fatih olacak Şehzade Mehmet'in babasının canına kastettiğini hiç sanmıyorum. Sustu. Son kez salona baktı. Kimseden ses çıkmayınca şu kelimelerle noktaladı konferansını. Sonuç olarak bütün bu kaos, bütün bu tartışmalar devlet için hayırlı bir olaya vesile oldu. Babası Murat'ın Varna Savaşı gibi Osmanlı'nın Avrupa'daki varlığını tartışmasız olarak kabul ettiren zaferinden sonra oğul Mehmet'in çok daha önemli bir zafer kazanması zaruri olmuştu. İşte bu ihtiyaç Konstantiniyye'nin fethini doğuracaktı. Yani Osmanlı Devleti'nin bir cihan imparatorluğuna dönüşmesinin yolunu açacaktı.